Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı karilerden, Muhammed Taki Tasfiyeçi'den, Bakara Suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağını ve ömür sermayesini, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ele almak istiyoruz.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Gaffari'ye vasiyetlerinde şöyle buyurur. Ey Ebu Zer, ömrünü harcarken dinar harcadığın zamanlardan daha cimri ol ve onu kolay kolay kaybetme. Evet, bugün gençlik çağı ve ömür sermayesinin, hatta boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu üzerinde durmak istiyoruz. Bilindiği üzere insan ömrünün tüm evreleri arasında gençlik çağının ayrı bir rengi ve kokusu söz konusudur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tabiriyle gençlik büyük bir nimettir. Her insana ancak bir kez verilir ve belli bir süresi vardır. Bu süreyi geçtikten sonra gençlik çağının bereketlerinden yararlanabilirsiniz. Ruhi açıdan huzur içinde yaşayan ve aydın düşünceye, düzenli ve planlı davranışa sahip olan yaşlı insanlar gençlik çağını iyi değerlendiren insanlardır. Bilakis sabırsız, perişan, bitkin ve yaşamaktan bıkan yaşlı insanlar gençlik çağında gereken şeyleri biriktirmemiş insanlardır.
İnsanın potansiyel yetenekleri ve gençlik çağının bol arzu ve ihtiyaçları gereği her genç insan ömrünü nasıl harcaması gerektiğini ve varlığının tüm boyutlarını dengeli ve uyumlu bir şekilde geliştirmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Çünkü herhangi bir boyutta ifrat ve tefrite kaçması, onu saadet ve fazilet yolundan alıkoyacağı kesindir. Talim ve terbiye ve işletme uzmanları, boş zamanları bir yandan çeşitli yeteneklerin geliştirebileceği, öbür yandan da türlü sapkınlıklara ve günahlara zemin hazırlanabileceği gibi iki yönlü bir olgu olduğunu belirtiyor. Bu ikileme ve görece çelişkiye sebebiyet veren durum ise insanın boş zamanını nasıl değerlendirmesinden ve boş zamanlarından yararlanmasından kaynaklanır. Maalesef günümüz toplumunda kimlik krizi gençleri bir nevi şaşkınlığa ve kendi kendine yabancılaşmaya yöneltmiştir. Bugün birçok genç boş zamanlarını değerlendirmek yerine fesat, uyuşturucu madde, sapkınlık ve türlü suçlara yönelmektedir. Bir insanın hangi işlere ve faaliyetlere yönelmesi gerektiği, bu faaliyetleri ne denli serbest ve özgür olması ve ne derecede başkaları tarafından kontrol edilmesi gerektiği ve hangi nitelikle ve hangi ortamlarda yapılması gerektiği, hepsi boş zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği meselesine bağlıdır.
Her gencin boş zamanları onun en güzel ve en parlak anları olabilir ve diğer zamanlardan farklı olarak gencin iç rızasına ve mutluluğunun artmasına sebep olabilir. Boş zamanlarımızda faaliyetlerimiz, mesleki, ailevi ve sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra istek ve şevk ile yerine getirdiğimiz faaliyetlerdir. Ve esas amacı dinlenmek, eğlenmek, bilgilerimizi geliştirmek, kişiliğimizi kemale erdirmek, yeteneklerimizi ve yaratıcılığımızı ortaya koymak ve sonuçta toplumda hür bir şekilde katılımda bulunmaktır.
Fransız sosyolog Geoffrey de Maizière boş zamanlarımız için üç temel işlevden söz ediyor. İlkin, boş zamanlar insana esas işi ve yükümlülüklerinden doğan yorgunluğu üzerinden atma fırsatıdır. İkincisi, boş zamanlarda eğlenmekle yeni zeminler oluşur ve insan bu yeni zeminlerde güncel ve sürekli tekrarlanan görev ve yükümlülüklerinden doğan acılardan kaçarak psikolojik durgunluk veya kırılganlıktan kurtulabilir. Üçüncüsü, boş zamanlar insanın kişiliğinin gelişmesi için zemin oluşturur ve onu güncel uğraşların sıkıcılığından kurtarır ve bu arada yeni keşiflerde veya icatlarda bulunarak düşüncesini, çevresini ve irtibatta bulunduğu insanları değiştirebilir.
Gerçekte boş zamanlar Fransız sosyoloğun sözünü ettiği her üç temel işlevin yerine getirilmesi ve insanın bu üç işlevle ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasına zemin hazırlayabilir. Buna göre sosyologlara göre boş zamanlar demek insanın hiçbir işle uğraşmaması demek değildir. Boş zamanlardan maksat her insanın her türlü elzemden bağımsız olması ve özgürce seçtiği bir faaliyeti gerçekleştirmesidir. Ve bu da yeteneklerinin gelişmesine ve huzura kavuşmasına ve hoşnut olmasına vesile olur.
İslam kültüründe boş zamanların bihudelik, zamanı heba etmek veya güncellik gibi durumlarla ilgisi yoktur. Boş zamanlar İslam kültüründe çaba harcamak ve fikri faaliyetlerde bulunmak ve kendini daha iyi tanımak için yeni bir fırsattır. Ve gerçi boş zamanlarda fiziki faaliyetler görecide yapılmaz fakat içten bir çaba ve ilahi kata yakınlaşma ve niyeti ve düşünceyi her türlü kötülüklerden arındırma çabası başlar. Bu çabanın getirileri ise haftalar, aylar, bazen yıllar boyu insanın gece gündüz yaşamını aydınlatır. Bu yüzden İmam Seccad aleyhisselam yüce Allah katına yönelerek şu niyazda bulunur. Ey yüce Rabbim! Eğer bizim için işlerden feragat etmeyi mukadder buyurduysan, onu sağlıklı yap ki içinde herhangi bir günah bize bulaşmasın. Ve yorgunluk bize gelmesin ki melekler ve kötülükleri yazanlar günahlarımızın ifade edildiği dosyaların içi boş bir vaziyette sizden ayrılsın. Ve iyilikleri yazanlar bizim iyiliklerimizi yazmış olmaktan mutlu olsun.
Her genç insan işini yaptıktan sonra belli bir süreliğine dinlenmeye ve sağlıklı eğlencelere zaman ayırmaya ihtiyacı vardır. Dağcılık, yüzme, binicilik ve benzeri sağlıklı eğlenceler İslam dininde vurgu yapılan durumlardır. Bu tür eğlenceler bir nevi teknik ve maharet sayıldığından ve genç insanı geliştirdiğinden genç insanın yorgunluğunu gidermekte etkilidir ve daha sonra çalışmalarından randımanını arttırır. Bilakis boş zamanlar yanlış biçimde değerlendirmek, genç insanın gençlik çağının hamlığından kurtulmamasına sebebiyet verir ve sonuçta genç insan sınama ve deneme şansını kaybeder ve sosyal yaşama ayak bastığında hala ham ve beceriksizdir. Bu sürecin sonucu toplumun işletme ve planlama alanlarında kırılgan hale gelmesidir. Dolayısıyla gençlerin boş zamanlarının gereksinimlerine karşı duyarsızlık ve sorumsuzluk gençlerde anlaşılmadıkları ve toplumun onlara karşı yabancı olduğu duygusunu yaratır.
Sosyologlara göre günün birkaç saatini az da olsa biraz eğlenmeye ayırmak, insana ilmi ve pratik işlerini yerine getirmek için gerekli enerji ve gücü sağlar. Eğlenmekten maksat sadece gezinmek veya parklarda yürümek veya seyahat etmek değildir. Gerçi bunun da sağlıklı ve güdümlü bir şekilde yapıldığı takdirde gençlerin boş zamanını doldurduğu gibi gerekli gücü ve neşeyi kazandırır. Ancak gençleri spor ve fiziksel faaliyetlere düzenli bir şekilde kitap okumaya, zevk ve sanat duygularını geliştirmeye, sosyal yaşam için gerekli olan maharetleri edinmeye ve dini ve ahlaki ilkelerini takviye etmeye teşvik etmekte ve onlara dengeli ve iyi bir yaşamı kavuşturmalarına yardımcı olmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri isimli programımızı dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 27. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugün tevhid konumuzun devamında Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah'ı en yüce sıfatlarla övmüştür. Kur'an-ı Kerim uzmanları bu semavi kitaba ve rivayetlere istinad ederek Yüce Allah'ın sıfatlarını birkaç gruba ayırmıştır. Bir grup sıfatlar vardır ki Allah-u Teala'nın zatının bir parçasıdır. Yüce Allah bu sıfatlarla hamd edilir ve bu sıfatlar ezeli ve ebedi olarak Allah-u Teala'nın zatında vardır. Örneğin Allah'ın bilge ve güçlü ve canlı olduğunu söyleriz. O her şeyi görendir, her şeyi bilendir ve her zaman vardır deriz. Öte yandan Allah-u Teala'nın zatı her açıdan mükemmel olduğundan her türlü eksik veya kusurun işareti olan her türlü sıfattan münezzehtir. Örneğin Allah-u Teala'nın cisim olmadığını, görünmediğini, eşi ve ortağı olmadığını söyleriz. Bir başka grup sıfatlar da vardır ki Allah-u Teala tarafından bir amel veya bir fiilin gerçekleşmesinden sonra ona istinad ederiz. Örneğin Allah-u Teala varlık alemini yaratandır, tüm mahluklara rızık veren O'dur deriz. İlahi sıfatların en önemlisi olan ve son birkaç bölümde üzerinde durduğumuz tevhid meselesinden sonra bugün Allah'ın neden görünmediğini, gözlerden saklı olduğunu ve cisim olmadığını konuşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu da hatırlatmak isteriz ki biz insanlar genellikle sahip olduğumuz 5 hisle çevremizdeki eşyaları ve olayları idrak ederiz. Fakat varlık alemi sadece bizim hislerimizle, hissettiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Yaşadığımız ortamda ve alemde göremediğimiz ve hislerimizi idrak alanının dışında yer alan, aynı zamanda kesinlikle inkar edilemeyen şeyler de vardır. Biz çekim gücünü gözle göremeyiz. Fakat izlerini her yerde gözlemleyebiliriz. Hayat ve yaşam, annenin evlat sevgisi, sevinç ve keder, öfke ve gazap, sevgi veya nefret hiçbiri görünen şeyler değildir. Fakat biz bunların iz ve tesirlerini idrak ederek varlığını fark ederiz. Acaba insan sebep, sonuç veya etki, tepki denen şeyleri gözle görebilir mi? Kuşkusuz hayır. Buna karşın bu saydıklarımızın tümü vardır ve bizim yaşantımızı etkilemektedir. Buna göre varlık aleminde bizim hislerimizin dışında birçok varlığın var olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın varlığı da böyledir. Yani Allah'ı hislerimizle idrak edemediğimiz ve bizim hislerimizin kapsam alanı dışında kaldığı için inkar edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın izleri ve ayetleri yerde, göklerde ve varlık aleminin her köşesinde, hatta insanın varlığında vardır. Bilim kurallarına göre ışık bir şeyin üzerine aydınlattığında o şeyin görüntüsü gözde oluşur ve buradan beyne intikal eder ve ardından insan o şeyin görüntüsünü görmüş olur. Şimdi eğer Yüce Allah ışığın aracılığıyla göze yansıması söz konusu olacaksa en başta Allah'ın cisim olması ve herhangi bir mekanı işgal etmiş olması gerekir. Çünkü insan gözü sadece bu şartlarda bir şeyi görebilir ve eğer bu şey bu özelliklerden bağımsız ise insan gözü onu asla göremez. Öte yandan cisim, madde ve mekan hepsi sınırlıdır ve hepsi belli bir süre sonra yok olmaya mahkumdur. Oysa Allah-u Teala'nın zatı sınırsızdır, ezeli ve ebedidir ve esasen cisim değildir. Bir başka ifade ile her cisim sonuçtur ve bir sebebe muhtaçtır. Kuşkusuz Allah-u Teala ne sonuçtur ve ne cisme ve mekana muhtaçtır. Bu yüzden gözle görünmez. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 103. ayetinde bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Hazreti Ali aleyhisselam da Allah-u Teala'nın görünmez olduğu konusunda şöyle buyurur. Hislerin onun zatında yeri olmayan, mekanlar onu sarmayan, gözler onu görmeyen ve perdeler onu örtemeyen Allah'a hamdolsun. Bazı düşünürlerin Allah-u Teala'nın görünmez olduğu ile ilgili gündeme getirdikleri bir başka delile gelince, aslında varlık aleminde hiçbir şey Allah-u Teala kadar belirgin değildir. Allah-u Teala tüm varlığı nurudur. Bu nur her tarafı sarmıştır ve asla yok olmaz ve her zahirden daha da zahir ve aşikardır. Dolayısıyla alemdeki zuhurun şiddetinden görünmezdir. Buna karşın Allah-u Teala alemdeki ayetleri ve işaretleri ile tanınır. Bu ayetler ve işaretler varlık aleminin her tarafını sarmıştır ve her mahlukun alnında Allah-u Teala'nın işaretleri vardır. Nitekim bir ressam veya zanaatkarın sanatını ve zanaatını yarattığı eserinde görmekteyiz. Allah-u Teala'nın ilim, hikmet ve gücü de mahluklarına yansımıştır. Gerçekte beşerin gözüyle görünecek bir ilah, ilah olamaz. Çünkü böyle bir varlık sınırlıdır ve zaman ve mekana muhtaçtır. Oysa Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde vardır ve hiçbir yer onun varlığından boş değildir. Rivayetlere göre İmam Sadık aleyhisselam ile çağdaş olan İbni Ebil Avca adında bir şahıs o hazretten nasıl göremediği bir ilaha taptığını sorar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir. Sen nasıl kendini senin içinde sana gösteren Allah'ı göremiyorsun? İmam daha sonra da ona Allahu Teala'nın işaretlerini bir bir anlatır. Bu görüşmenin ardından İbni Ebil Avca bir arkadaşına şöyle anlatır. İmam benim içimde var olan işaretleri bir bir saydı ve ben bunların hiçbirini inkar edemedim. Baktım bu tartışmayı kaybedeceğim. Hemen sözü kestim ve o meclisten ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allahu Teala'yı görmenin imkansız olduğu belirtilmiştir. Fakat bazı ayetlerde Allahu Teala ile buluşma ve görüşme anlamına gelen Lekaullah'tan söz edilir. Allahu Teala ile buluşmaktan maksat insanların birbiriyle hissi görüşmeleri değildir. Çünkü Allahu Teala ne cisimdir ne de beşeri gözle görülebilir. Bazı müfessirlere göre bu sözcükten maksat, kıyamet gününde onun gücünün işaretlerini ve vereceği mükafatları, cezaları ve nimetlerini ve azaplarını görmektir. Bu sözcüğün bir başka manası kalbi ve batini rüyettir. Çünkü insan bazen öyle bir yere gelir ki sanki Allah'ı kalbinin gözüyle görmektedir. Ve bu durumda artık içinde hiçbir kuşku geride kalmaz. Bu durum fani dünyada insanın yüksek takvası ve nefsini arındırması sayesinde gerçekleşebilir. Nitekim rivayetlerde şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sorar. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam şöyle buyurur. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Adam tekrar sorar. Allah'ı nasıl gördün? İmam şöyle buyurur. Zahiri gözler onu asla göremez. Sadece kalpler iman nuru sayesinde onu idrak edebilir. Dolayısıyla Allah ile buluşma ve görüşmeden söz edildiği yerde maksat, Hak Teala'yı sıradan gözle görmek değil, kalbi gözle görmektir. Gerçi bir görmek de herkesin kapasitesine bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok törenin eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünülerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine geçen bölümlerde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın Kameri 5. yüzyıl büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan Büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki uzmanlar Ebu'l-Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr'dan Esrarul Tevhid fi Makamat-ı Şeyh Ebu Said, Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın halleri ve sözleri ve Ebu Said'in makamları adıyla bilinen 3 eser geride kalmıştır.
İrfan hakikate ermek için bir yoldur. İrfan, dünyanın hakikatlerini keşfetmekte ve insanın hakikati bütünleşmesinde akıl ve istidlala değil, şevk, işrak, vusul ve hakikatle bütünleşmeye dayanır ve bu merhalelere ulaşmak için özel amelleri uygular. İrfanda sadece ilime dayanılmaz, asıl amel işin temeli olarak alınır. İrfan bilincine varmak için bazı merhaleleri geride bırakmak ve seyretmek gerekir. Bu yüzden irfan pratik ve teorik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Pratik irfan menzilleri ve merhaleleri aşmak ve irfani bilince varmak ve tarikat tabir edilen tevhid ve fenaya ulaşmak için titiz ve meşakkatli bir programı izlemekten ibarettir. Teorik irfan ise ariflerin dünya ve insan hakikatiyle ilgili gözlemlere ve bilinçlerine içeren tabirlerinin topluluğudur.
Arifler kulluğu hürriyette yorumlar. Bu hürriyet her iki dünyadan kopmak ve sadece Allah'a gönül vermektir. Ebu Said Ebu'l-Hayr, ey şeyh, kulluk nedir diye soran bir dervişe şöyle karşılık verir. Rabbin seni hür yarattı, o zaman hür ol. Derviş yeniden ey şeyh, ben kulluktan söz ediyorum deyince Ebu'l-Hayr şöyle karşılık verir. Her iki dünyadan kurtulmadıkça kul olamazsın. İşte bu hürriyet anlayışı ariflerin dünyaya aynı şekilde bakmalarına ve hür yaşamalarına vesile olan anlayıştır. Bu hürriyet makamında insan her iki dünyadan kopmadıkça mükemmel olamaz. Geçmişte yaşamış düşünürlerinin arasında Ebu Said Ebu'l-Hayr, hürriyet kavramı sözlerinde en belirgin şekilde göze çarpan düşünürlerden biridir.
İranlı araştırmacı ve düşünür Zerrin Kub'a göre irfan hakikati keşfetmekle delillere dayanan kanaat önderlerinin aksine zevk ve işraka, akıl ve istidlale daha fazla dayanan marifet tarikatı ehli olanların yoludur. Bu tarikat Müslümanların arasında bir ölçüde sofilere özgüdür ve diğer kavimlerde mertebe farklılığı ve has zaman ve mekan zarflarına göre farklı adlarla anılır. Bunların tümü günümüzde mistisizm ya da sır ehli olanların marifeti olarak adlandırılır. Ebu Said Ebu'l-Hayr da aşk meşrebi olan Bayezid ve Hallaç gibi kendisinden önce gelen aliflerin yolunu ve düşünürlerini kendisinden sonra gelen kuşaklarla birleştirmiş ve böylece Aynul Kuzat, Gazali ve Mevlana gibi adları İran irfanına kazandırmıştır. Üstad Şefi Ketkeni ise şöyle diyor, eğer tasavvuf zincirinde Ebu Said Ebu'l-Hayr'la en çok ruhi irtibatı olan iki simadan söz edecek olursak, hiç kuşkusuz Bayezid ve Ebu'l-Hasan Harakani en başta gelir.
İranlı büyük arif Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın öğretilerinden biri tüm dinlerin bir olduğu inancıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dinlerin mensuplarıyla dostluk kuran ve Allah'ın tüm kullarına insani açıdan bakan ve hepsini kardeş ve eşit gören bir insandı. Üstad Şefii Ketkeni'ye göre arif insan alemi Allah'ın varlığı ile şen gördüğü için içinde yaşamaktan büyük zevk alır ve esas düşüncesi tüm alemle tam barış içinde yaşamaktır ve sürekli tek kaynağa baktığında ona göre tüm dinlerin rengi ve huyu aynıdır. Arif insana göre tüm dinlerin ve tarikatların izleyenleri hakka tapar. Ancak İslam hepsinin en mükemmel olanıdır. Gerçek arif ancak yegane hakikate tapar ve kendini hiçbir tarikatla sınırlandırmaz ve böylece herhangi bir mezhebi veya tarikatı tercih etmek zorunda kalmaz. Arif insan her yeri aşk yuvası bilir ve Allah aşkının tüm beyinlerde yaşadığına inanır.
Ebu Said Ebu'l-Hayran yaşadığı çağ yani Kamiri 5. ve 6. yüzyıllar Horasan yöresinde tasavvufun en önemli dönemidir. Bu dönemin bir özelliği mezheplere mensupların dini bağnazlıkları ve dayatmaları, tekvircilik, savaş, iç ve dış sürtüşmelerdir. Böyle bir ortamda Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dini bağnazlıkları terk etmek ve tüm insanları eşit saymak suretiyle toplumda aşk ve sevgi mezhebinin temelini attı ve muridlerine Allah'ın tüm kullarını aynı görmeyi ve hepsiyle dost olmayı öğretti. Ebu Said Ebu'l-Hayr'a göre herkes dost ister ve tüm mezheplere mensupları Allah'ı aramaktır ve aralarındaki tek fark herkesin kendi dili ve kendi yöntemiyle Allah'ı aramasıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dinlerin mensuplarına iyi ve güzel davranarak onlara hak yolunu gösteriyordu. Ve insanlara yönelik bu sevgisi ve bağnazlıktan uzak duruşu insanları onun yolunu izlemeye teşvik ediyordu. Rivayetlere göre bir Yahudi şeyhten kaçmıştı. Şeyh peşinden gitti ve ona yetişince elini başına koydu ve sordu. Nasılsın? Bu halin nedir? Onsuz yaşayabilir misin ki? Şey, bu sözlerin ardından geri döndü. Yahudi adam peşinden gitti ve Müslüman oldu.
İnsanların rengi ırkından bağımsız olmak, Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisiydi. Gerçekte irfanda mezhep, ırk, cinsiyet ve ayrışmalara yol açan her şey reddedilir. Krishnamurti, ulusalcılık ve ırkçılık gibi durumların savaşların sebep olduğunu belirterek bunlardan kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr ise hür düşünmek ve insanlara eşit ve aynı görmekle beraber her türlü ırkçılıktan arınmış bir insandır. Şeyh Ebu'l-Hayr hiç kimseyi derisinin rengi veya ırkı yüzünden başkasından üstün görmüyordu. Şeyhin gözünde siyah beyaz hiçbir farkı yoktu ve insanların üstünlüğü insaniyeti, iyi düşünmesi ve Allah'a tapması ve insanları sevmesiyle söz konusu oluyordu. Ve burada soyu, ırkı, rengi ve dili asla önem arz etmiyordu.
Hoca Hemevi'nin kızı Mahek şöyle anlatıyor. Bir gün Şeyh Ebu'l-Hayr Mihen'de bir mecliste konuşuyordu. Şeyh kırmızı bir aba giymiş, başına beyaz bir mendil bağlamış ve yüzü kıpkırmızıydı. Kendi kendime dedim ki, ey yüce ve Sübhan Allah'ım, acaba dünyada bizim şeyh gibi ve ondan daha iyi bir kul var mıdır? Bu düşünce aklımdan geçer geçmez şeyh bana döndü ve şöyle dedi, ey ay gibi düşünen Mahek, eğer bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan bak da gör. Şey bir ağaca işaret etti. Ben de o yöne baktım. Bir genci ağacın altında gördüm. Ayakta duruyordu. Siyah, kuru ve zayıf, hayalet gibiydi. Pür dikkat şeyhi dinliyordu. Kendi kendime neden şeyhin bana ona bakmamı söylediğini düşündüm. Şey şöyle dedi, Mahi kendine gel, ben de kendime geldim. Şey şöyle dedi, şu gördüğün adam var ya, onun saçının bir teli şu dünyada ve ahirette ne varsa daha saygındır. Senin düşündüğün ve düşünemediğin her şey Allah'ın kurudur. Birinin rengi tavus rengi ve birinin rengi karganın rengidir.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisi alimleri ve zahitleri eleştirmesiydi. Arifler kibirli bildikleri ariflerden ve zahitlerden ve karilerden yüz çeviriyordu. Bir gün hoca İmam Muzaffer Ham'dan şöyle anlattı. Bizim Şeyh Ebu Said'le işimiz bir kase susam gibidir. Bir tanesi şeyh ve geriye kalanı benim. Müritlerden biri bu sözü Şeyh Ebu Said'e ulaştırdı. Şeyh şöyle dedi. Hoca İmam Muzaffer'e söyleyin o bir tane de sensin ve biz hiçiz. Şeyh Ebu Said aslında bu sözüyle hür olduğunu beyan ediyor ve herkese onların sözünden incinmeyecek derecede her şeyden koptuğunu anlatıyor. Şeyh başkalarının hatalarına göz yumduğu gibi uygun tepkisiyle müritlerine hür olmayı öğretiyor. Gerçekte Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın eserlerinde göze çarpan hür düşüncesi incelendiğinde şeyhin bu düşüncesi herkesi eşit ve aynı görmek ve herkesi sevmekten ve her şeyi güzel görmekten ve iki yüzlülükten ve başkalarını taklit etmekten kaçınmaktan kaynaklandığı anlaşılır. Bu düşünce ariflerin başkalarının kusuruna, göz yummalarına ve hoşgörülerine sebebiyet verir. Ebu Said Ebu'l-Hayr da herkesi aynı görmek ve hiç kimseye ve hiçbir yerde ayrımcılık yapmamakla bilinir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve zekâte ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Cami inşa etmek İslam peygamberinin siyeriydi. Cami kültürünün kökleri Kur'an-ı Kerim'e uzanır. Yüce Allah Nur suresinin 36. ayetinde şöyle buyurur. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve işlerinde İsminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih eder ki.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde camilerin Yüce Allah'ın evi olduğunu ve camiye giden kulların ilahi has rahmetten yararlanacaklarını anlattık. Allah-u Teala camilerin ve bu kutsal mekana gelenlerin bereketi sayesinde insanlara ilahi hayır ve rahmetini nazil eder. Nitekim İslam peygamberi de şöyle buyurur. Kim camiye giderse Allah'ın misafiridir ve Yüce Allah maddi ve manevi rızkı ile onu ağırlar.
Asr-ı saadette Müslümanlar cami inşa etmek için büyük bir şevk gösterirdi. Bu aşırı şevk ve istek İslam peygamberinin pratik siyerinden kaynaklanıyordu. Allah Resulü Medine'ye hicret eder etmez, Kuba Camii ve Mescid-i Nebi'yi kendi mübarek elleriyle inşa etti. O hasret daha sonra da aşiretlerin mahallelerinde birçok cami inşa etti. İslam peygamberi cami inşa etmek için aşiretlerin arasına ve mahallelerine gider ve oralarda camilerin mekanını ve kıblenin yönünü belirlerdi. Daha sonra cami inşa edildiğinde genellikle yeni inşa edilen camide ilk namaz Allah Resulü'nün katılımı ile kanınır ve böylece caminin açılışı da gerçekleşmiş olurdu.
İslam peygamberi nereye seyahat edecek olursa olsun oralarda namaz kılmak üzere bazı mekanları belirlerdi. Allah Resulü bu ameliyle aslında cami inşa etme kültürünü yaygınlaştırdı. Kuşkusuz İslam peygamberinin inşa ettirdiği camilerin muhteşem binalar ve yüksek duvarlarla ve o biçim sütunlar ve çatılarla çevrili yerler olduğunu düşünmemek gerekir. Allah Resulü cami inşaatında taş ve ahşap gibi bölgede bulunan ve en kolay ulaşılan inşaat malzemelerinden yararlanırdı. Cabir bin Usame şöyle anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ve bazı sahabeyle Medine çarşısında karşılaştım. Sahabeden sordum. Nereden geliyorsunuz? Sahabe, senin mahallenden geliyoruz diye karşılık verdi. Ben de, oraya niçin gitmiştiniz diye sordum. Sahabe şöyle karşılık verdi. Resulullah orada caminin yerini ve kıblenin yönünü belirledi. Ardından kendi mahalleme döndüm. Baktım ki Allah Resulü caminin yerini belirlemiş ve bir ağaç parçasını da kıblenin yönü olarak yere çakmış.
Bu rivayetten ve tarihte belirtilen diğer bazı durumlardan anlaşıldığı üzere Allah Resulü kendi mübarek elleriyle birçok caminin yerini ve kıblenin yönünü belirledi ve orada bizzat namaz kıldırdığı anlaşılıyor. İslam peygamberi birçok yerde cami inşaatı yönünde talimat vermiştir. Böylece cami İslam dininin simgesi ve esas bileşenine dönüştü. Nitekim İslam dinini benimseyen insanların ilk işi de cami inşaatı olmuştur.
İslam peygamberinin tüm bu faaliyetleri İslam'ın amaçları doğrultusunda ve Müslümanların arasında vahdet ve dayanışmayı sağlamaya yönelikti. Bu yüzden Allah Resulü bir keresinde münafıkların bir cami inşa ederek Müslümanlar arasında tefrika çıkarmaya çalıştıklarını fark edince o camide namaz kıldırmak bir yana camiyi kökünden yakıp yıkmalarını emretti. Bu cami Kur'an-ı Kerim ayetlerinde zarar veren anlamına gelen zarar camii olarak adlandırıldı. Kur'an-ı Kerim münafıkların zarar camini inşa etmekle izledikleri hedeflerini Tevbe suresi 107. ayetinde şöyle beyan ediyor. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
Gerçekte bazıları görece de Müslüman gibi gözükerek cami inşa etmek ve sonuçta İslam aleyhinde bir üs kurmak ve Müslümanların toplumunu içten çökertmek ve İslam dinini yok etmek istiyordu. Ancak Allah Resulü'nün zarar camiini yıkmakta ve çöplüğü dönüştürmekte de sergilediği cesurca ve inkılapçı çıkışı sayesinde bu komplo etkisiz hale geldi ve İslam peygamberi batıl simgeleri velev ki kutsal bir görünümde olsun yıkılması gerektiğini öğretti.
Değerli dinciler, şimdi de geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin ikinci bölümde ünlü camileri tanıtmanın devamında İslam peygamberine mübarek elleriyle inşa edilen Mescid-i Nebevi'nin diğer bazı bölümlerini tanıtmaya devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde beyan edildiği üzere Mescid-i Nebevi oldukça sade ve her türlü şatafattan uzak bir şekilde inşa edildi. Bu caminin duvarları taştan ve kerpiçten ve sütunları da hurma ağacının gövdelerindendi. Bu sütunların her biri İslam'ın 1400 yıllık tarihi kadar mazisi olan ve çok önemli hadiselerin şahitliği yapan ve yapmakta olan sütunlardır. Bu sütunların arasında 8 sütun daha ünlüdür. Zira her biri adını Allah Resulü'nün döneminde almıştır. Halihazırda bu sütunlar beyaz rengiyle caminin gelişmesiyle beraber eklenen diğer sütunlardan ayırt edilmektedir.
Mescid-i Nebevi'nin en faziletli ve en ünlü sütunlarından biri Tevbe sütunudur. Bu sütunun adı Ebul Babe'nin ihanet öyküsü ve Ahzab Savaşı sırasında tevbe etmesiyle ilgilidir. Hicretin 5. yılında müşrikler Medine'ye saldırdı ve kentin kuzeyinde Müslümanların kazdığı hendekle karşılaştı. Bu yüzden müşrikler Medine'nin güney tarafında yaşayan ve oradaki kapıları açarak müşriklerin Medine'nin içine sızmasına yardımcı olabilecek Karisoğulları Yahudileri ile ittifak kurmayı düşündü. Karisoğulları Yahudileri o sırada İslam peygamberiyle anlaşma imzalamıştı. Ancak bu anlaşmaya rağmen müşriklerle birlik olup anlaşmayı çiğnedi. Mekkeli müşriklerin saldırısı bertaraf edildikten sonra Allah Resulü Karisoğullarının üzerine gitti ve onları kuşatma altına aldı. O sırada Ebul Babe Allah Resulü'nü temsilen Karisoğulları Yahudilerine gitti ve onlarla konuştu. Ancak Ebul Babe onlarla arkadaştı. Bu yüzden Yahudileri Müslümanlara karşı sert bir direniş sergilemeleriyle sonuçlanabilecek şeyleri anlattı.
Ebul Babe'nin kendi anlattığına göre bu ihanetinden sonra henüz bir adım atmazken birden içini büyük bir günah ve pişmanlık duygusu sardı. Ebul Babe vicdan azabından kurtulmak için geri dönüp Allah Resulüne rapor sunmak yerine doğruca Mescid-i Nebi'ye gitti ve kendisini bir iple oradaki sütunlardan birine bağladı. Ve İslam peygamberinden başka hiç kimsenin onu çözmesine müsaade etmeyeceğine yemin etti. Ebul Babe'nin kendisini bağladığı o sütun ondan sonra Tevbe sütunu olarak ün yaptı. Bazı rivayetlerde bu sütunun yanında namaz ve ibadetin bol faziletinden söz edilmiştir. Tevbe sütunu halihazırda İslam peygamberinin mezarı ve hücresinin ikinci sütunu konumunda yer alıyor.
Muhallaka sütunu İslam peygamberinin namaz kıldığı mekan ve o hazretin namaz mihrabına en yakın sütundur. Hali hazırda da bu sütun esas mekanından biraz ileride yer alır ve üzerinde de yeşil ve altın bir çemberin üzerinde muhallaka sütunu Arapça yazılmıştır. Bu sütunun adlandırılmasının sebebi ise üzerinde yakılan ve caminin atmosferinin hoş kokmasına vesile olan ıtır ve hoş kokulu maddelerin yakılmasıydı.
Muhacirler ve kura olarak da adlandırılan Ayşe sütunu caminin ana sütunlarından ortasında yer alıyor. Şimdilerde üzerinde Ayşe sütunu Arapça yazılışı göze çarpıyor. Bu sütunun kura olarak adlandırılmasının sebebi hakkında İslam peygamberinin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Benim camimde bir mekan vardır. Bu sütundan önce Öyle ki eğer insanlar faziletini bilseydi, aralarında orada namaz kılmak üzere kura çeker ve öylece yanında namaz kılardı.
Mescid-i Nebi'nin adı olan bir başka sütunu teheccüd sütunudur. Rivayetlere göre Allah Resulü gece vakti insanlar camiden ayrılarak evlerinin yolunu tuttuğunda bu sütunun yanında bir hasır serer ve teheccüd ve gece namazı ile ilgilenirdi ve bu yüzden bu adla ün yapmıştır. Bu sütun Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinin arkasındaydı. Burada şimdi yerleştirilen mermerden bir taşın üzerinde Arapça, burası Resulullah'ın teheccüd yani gece nafilesi mekanıdır diye yazıyor.
Cebrail makamı adı ile de anılan Mürebbeül Kabir sütunu, kursal parmaklıkları kuzey kanadının hemen bitişiğinde olan sütundur. Ve halihazırda Mescid-i Nebi'yi ziyaret eden ziyaretçiler bu sütunu göremiyor. Bu kapı Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evine açılan kapıydı. Bu sütunun fazileti hakkında Ebi Hamra şöyle rivayet ediyor. Resulullah'ı gördüm ki 40 gün boyunca Ali ve Fatıma ve Hasan ve Hüseyin'in evinin kapısına geliyor ve elini kapının çerçevesinde koyarak şöyle diyordu. Selam olsun siz Ehl-i Beyt'e vardığından Ahzab suresinin 33. ayetine tilavet ediyordu. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
Serir sütunu kıble yönünden bakıldığında caminin ilk sütunudur ve Tevbe sütununun doğusunda yer alır. Bu sütunun serir olarak adlandırılmasının sebebine gelince Allah Resulü mübarek Ramazan ayının son 10 günü gibi itikaf günlerinde camide gece gündüz ikamet ettiği günlerde bu sütunun kenarında ibadet eder ve ne zaman yorgun düşerse de aynı mekanda istirahat ederdi.
Mahraz sütunu da Mescid-i Nebi'nin bir başka ünlü sütunudur ki İmam Ali bu sütunun kenarında duruyor ve Allah Resulü'nü koruyordu. Bu yüzden bu sütunun diğer adı da Ali bin Ebu Talib sütunudur. Çünkü İmam Ali Aleyhisselam bu sütunun yanında namazını kılardı. Mahraz sütununun arkasında kuzey yönünde yer alan Vufud sütunu vardır ve kıble yönünden üçüncü sütundur. Allah Resulü'nün güncel çalışmalarından biri aşiret liderleriyle görüşmekti. Bu görüşmeler ise bu sütunun kenarında yapılırdı ve daha sonra Vufud sütunu olarak ün yaptı ve şimdi de aynı adla anılıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi, kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç, İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Bu topraklara sahip olmanız, hiç kimsenin Allah'ın emirlerine karşı gelmemesi şartına bağlıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde Filistin topraklarındaki önemli olayları tarih ve kutsal metinlere dayanarak ele almak istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir, bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir önceki sohbetimizde Hazreti Musa'nın vasisi ve halefi Yeşu ben Nun yani Yuşa liderliğindeki İsrail oğullarının Ürdün nehrini geçerek Kenan topraklarını fethettiklerinden bahsetmiştik. Yeşu Kenan topraklarını Beni İsrail'in bu 12 kabilesi arasında nüfuslarına göre paylaştırmıştı. O hayatının sonunda İsrail oğullarını çağırmış ve onlara artık vaat edilen topraklara ulaşıp orayı fethetmiş olmalarına rağmen bu mülkiyetin hiç kimsenin Allah'ın emirlerine karşı gelmemesi şartına bağlı olduğunu hatırlatmıştır. Biz de bugünkü sohbetimizde Tevrat'ın talimatlarına karşı sahte bir ülkenin kurulmasına yol açan maceradan bahsetmeye karar verdik. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Eski ahit metinlerinde belirtilenlere göre Beni İsrail, Kenan topraklarını fetheden ve ona hakim olan Yeşu ben Nun zamanından beri bu toprakları yüzyıllar boyunca kendi kontrollerinde tutmuş, Davud ve Süleyman gibi krallar zamanında burayı büyüklüklerinin zirvesine ulaştırmışlardır. Büyük bir ihtimale göre M.Ö. 560 ile 540 yıllar arasında yazılmış olan ilk krallar kitabı, Beni İsrail halkının olaylarını kaydetmek için yazılmıştır. Bu kitap Süleyman'ın oğlunun beceriksizliği nedeniyle kuzey ve güney olmak üzere iki ülkeye bölünen birleşik bir krallığın hikayesiyle başlıyor. Kuzeydeki Beni İsrail'in 12 kabilesinden 10 kabile İsrail adında bir ülke, güneydeki Yahuda kabilesi ise Yahuda adında başka bir ülke oluşturmuştur. Kuzey ve güney olmak üzere iki ülke yıllarca yan yana yaşamış ve sonunda M.Ö. 720 yıllarında İsrail Asurluların eline geçmiş ve burada yaşayan kavimler esaret altına alınmıştır. Aradan zaman geçmesi ve diğer kabilelerle karışmasıyla etnik bağımsızlıkları tamamen kaybolmuştur. Birinci Krallar kitabı bu boyların esaret altında tutulmalarının nedenini şöyle anlatıyor. Tanrı, İsrail'i Yahuda'dan ayırdığında İsrail halkı Yeroboam'ı kral olarak seçti. Yeroboam ayrıca İsrail halkını Tanrı'ya uymaktan alıkoydu ve onları büyük bir günaha sürükledi. Yeroboam'ın kendilerine bulaştırdığı günahtan vazgeçmediler. Ta ki Allah bütün peygamberler aracılığıyla bildirdiği gibi onları huzurundan uzaklaştırıncaya kadar. Bu nedenle İsrail halkı Asur topraklarına sürgüne gönderildi. Dolayısıyla milattan önce 8. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Beni İsrail denildiğinde Yahuda ülkesinde yaşayan Beni İsrail kavminin yalnızca iki kabilesi akla geliyor. Ancak bu iki kabilenin kaderi İsrail'de toplanan 10 kabilenin kaderinden daha iyi değildi. Zira Yahuda ülkesi İsrail ülkesinin çöküşünden sonra 100 yıldan fazla bir süre varlığını sürdürmesine rağmen sonunda daha önce belirttiğimiz gibi M.Ö. 586 yılında Babil kralı tarafından fethedilerek Kudüs'ün tapınağı yıkılmış, sakinleri de esir alınmıştır. Eski Ahit kitabı Yahuda halkının bu eserlerinin nedeni hakkında şunları belirtiyor. Yahuda'nın tüm liderleri, rahipleri ve halkı putperest ulusların iğrenç eylemlerini takip etti. Bu şekilde Allah'ın Yeruşalim'deki kutsal evini kirlettiler. Yüce Allah peygamberlerini peş peşe onları uyarmak için göndermiştir. Zira Allah kavmine ve evine merhamet etmiştir. Ancak İsrail oğulları Allah'ın peygamberleriyle alay ettiler. Onların uyarıları ve mesajlarını dinlemediler ve sonunda da Allah tarafından cezalandırıldılar. Allahu Teala Babil kralını onlara karşı yükseltti ve onlara egemen oldu. O Yahuda halkını öldürdü. Babil kralı kadınlar, çocuklar, genç, yaşlı, oğlan ya da kız hiç kimseye acımıyordu. Hatta Allah'ın evine girip oradaki gençleri dahi öldürdü. Kralın ve saraylıların hazinelerinin yanı sıra Tanrı'nın evinin küçükten büyüğe tüm değerli eşyalarını Babil'e nakletti. Daha sonra da askerleri Allah'ın evini yaktı. Yeruşalim'in duvarlarını yıktı. Tüm sarayları yaktı. Tüm değerli eşyaları yok etti. Hayatta kalanlar esir alındı ve Pers hükümeti iktidara gelene kadar Babil kralı ve oğullarının esiri oldular. Eski ahde göre İsrail halkı Allah'la yaptıkları ahde bağlı kalmadıkları için cezalandırılmış ve esaret altına alınmıştı. Peygamber Yeremya Allah'ın emriyle insanlara bu ahdi hatırlatmakta ve onları Allah'a itaatsizlik tehlikesi konusunda şu şekilde uyarmaktadır. Allah bana emirlerini dinlememi, Yahuda ve Yeruşalim halkına da şu mesajı iletmemi istedi. Bu ahdin hükümlerine uymayana lanet olsun. Atalarınız Mısır diyarından kurtuldukları zaman onlarla yaptığım ahit gibi, onlar için fırın gibi olan yerden. Onlara eğer bana itaat eder ve söylediklerimi yaparlarsa benim halkım olacaklarını, benim de onların tanrısı olacağımı söyledim. Siz bu ahde uyun, ben de atalarınıza verdiğim sözü yerine getireceğim. Size süt ve bal akan bir diyar vereceğim. Şu anda içinde bulunduğunuz topraklar gibi. Allah-u Teala sonra şöyle buyurdu. Mesajımı Yahuda şehirlerinde ve Yeruşalim sokaklarında herkese duyurun. İnsanlara söyle, ahdimin hükümlerine dikkat etsinler, yerine getirsinler. Zira bugüne kadar onların atalarını Mısır'dan çıkardığımdan beri defalarca bana itaat etmelerini söyledim. Ama emirlerime uymadılar, dikkate almadılar. Aksine asi ve pak olmayan arzuların peşinden gittiler. Onlar böyle yaparak benim sözümü dinlemeyip ahit bozdular. Bu yüzden de o ahitte belirtilen cezalarla onları cezalandırdım. Allah-u Teala bana şöyle buyurdu. Yahuda ve Yeruşalim halkı bana isyan etti. Babalarının günahlarına döndüler ve bana itaat etmeyi reddettiler. Putperestliğe yöneldiler. Yahuda ve İsrail halkı atalarıyla yaptığım ahdi bozdular. Bu yüzden üzerlerine kurtulamayacakları şiddetli bir felaket göndereceğim. Burada şunu da belirtmek yerinde olacak. Şöyle ki, Beni İsrail kavminde Musa'nın üçüncü halefi olan Hezekiel peygamber de halkın esaret altına alınacağını ve toprakların kaybedileceğini haber vermiştir. Burada şöyle diyor, Allah bir kez daha bana şöyle buyurdu. Ey dünya insanı, İsrailoğullarına söyle, burası senin topraklarının sonu. Artık hiç umut kalmadı. Zira yaptıklarınızdan dolayı gazabımı üzerinize getirecek ve sizi cezalandıracağım. Her halükarda Yahuda sakinleri Babil'e esir alındı. Ve milattan önce 538'de İran kralı Büyük Kiroz onları serbest bırakıp topraklarına geri getirene kadar yaklaşık 10 yıl boyunca orada kaldılar. Nihayet milattan önce 142'de bağımsızlıklarını kazanana kadar yüzyıllar boyunca İranlıların ve Yunanlıların var. Bu bağımsızlık dönemi 100 yıldan daha az sürdü. Miladi 63'te Yahudiler tekrar Romalıların egemenliğine girdiler ve 100 yılı aşkın bir süre bu şekilde geçti. Miladi 66'da isyan çıkardılar ve birkaç yıl Romalılarla savaştılar. Ancak sonunda Romalılar bir ay süren kuşatmanın ardından miladi 70 yılında Kudüs şehrini tamamen ele geçirdiler. Bu fetih sırasında tapınaklar yıkıldı, birçok insan da öldürüldü. O dönemden sonra Yahudiler dağıldılar ve artık bağımsız bir devletleri bulunmuyordu. Yahudiler dağıldıktan sonra üç dönemden geçtiler. İlk dönemde yani milattan önce ilk birkaç yüzyılda çoğunlukla Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında kalmışlardı. Orta Çağ'ın başlangıcına ve Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda resmileşmesine kadar Batı ülkelerindeki Yahudilerin durumu kötüleşti ve bu durum Orta Çağ boyunca devam etti. Bu dönemde Yahudiler arasında ana vatana dönüş idealinin az çok devam ettiği belirtiliyor. Yeni dönemde Batı ülkelerinde demokrasi ve özgürlüğün yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok kişi bu ideali reddederek mantıksız buldu. Ve yaşadığı her ülkedeki her Yahudinin kendi vatanı olduğunu söyledi. Ancak bu arada Siyonist olarak adlandırılan bazı kişiler de vatanlarına dönmekte ısrar ediyor ve kendilerini İbrahim'in mirasçısı olarak görüyorlar. Siyonistlerin iddiası kutsal kitaba göre Filistin topraklarının İsrail halkına vaat edildiği yönündedir. Bu kitaba göre bu söz yerine getirilmiş ve bu insanlar yüzyıllarca bu topraklara hükmetmiş ve oraya yerleşmişlerdir. Tarihin bu insanların Roma İmparatorluğu'nun baskısıyla bu topraklardan sürüldüklerini gösterdikleri belirtiliyor. Yani topraklarına dönme ve ülkelerini yeniden inşa etme hakları bulunmaktadır. Bu iddiayı da birkaç açıdan ele almak mümkün. İlk olarak miladi 70 yılında Romalılar Kudüs şehrini yıkıp Yahudileri dağıttılar. O zamandan bu yana 1934 yılı aşkın bir süre geçti ve Yahudiler farklı bölgelerde yaşadılar ve birçok bölgede özgürlük ve refahın tadını çıkardılar. Orta Çağ'da batılı ülkelerde baskı altında oldukları yönünde söylentiler olsa da bu dönemde İslam ülkelerinde özgür bir şekilde yaşamış ve Müslümanlarla eşit haklara sahip olmuşlardır. Batılı ülkelerde bile Orta Çağ'dan sonra ve son yüzyıllarda özgürlük ve eşitliğin tadını çıkarmışlardır. Ve şimdi burada sorulması gereken soru ise şu: herhangi bir grup uzak geçmişte yaşadığı veya sahip olduğu bir arazi üzerinde hak iddia edebilir mi? İncil'e göre İsrailoğullarından önce bu topraklarda Kenanlılar yaşıyordu ve bugün herhangi biri bizim Kenanlıların kalıntıları olduğumuzu veya topraklarımızı geri almak istediğimizi iddia edebilir mi? Günümüz insanın mantığı herkesin vatanının doğduğu toprak olduğudur ve birilerinin yüzlerce yıl önce atalarının bir bölgede yaşadığını ve bir toprak sahibi olduğunu iddia etmesi onlara göre haklı bir iddia değildir. Diğer yandan daha önce de belirtildiği gibi İncil'e göre Kenan ülkesinin vaadi Allah'a itaat şartına bağlıydı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vaat edilen topraklar vaadiyle Mısır'dan çıkardığı kimseler bile Allah'a itaatsizlik ettikleri için o topraklara girmeleri yasaklanmış ve Allah hepsi ölünceye ve sonraki nesil o topraklara gelinceye kadar onları 40 yıl boyunca çölde dolaştırmıştır. Tevrat'ta belirtildiği gibi Hazreti Musa ve Harun bile o topraklara girmeyi hak etmemişlerdi. Çünkü günah işlemişlerdi. Bu kavim o topraklara girip orayı fethettikten sonra Allah'ın peygamberleri onları Allah'la bir ahdiniz olduğu ve bu ahde uymazsanız topraklarınızın elinizden alınacağı ve yerinizden sürüleceğiniz konusunda defalarca uyarmışlardır. İncil'de de belirtildiği gibi bu halkın tarih boyunca yaşadığı tüm yer değiştirmeler ve sefaletler Allah ile olan ahitlerini bozmalarından dolayı yaşanmış. Ve ahitlerini bozmaları ise onların sefalet ve helaketine neden olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde Tevrat'ta belirtilenlere dayanarak Siyonistlerin iddialarının detaylarına devam edeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.